Üsve-i Hasene, en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem. Takdim eden Ömer Çelik.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene, en güzel örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem programından muhabbetlerle, sevgilerle, saygılarla selamlıyorum efendim. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, dünyamızı, ukbamızı huzurla, mutlulukla doldursun. Bu program vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselam'a gönüllerimizi, duygularımızı, amellerimizi, hissiyatımızı olabildiği kadar yaklaşmaya Cenab-ı Hak bizleri vesile kılsın. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin bir kısım dörtlükleriyle başlamak istiyorum bugünkü konuşmama. Diyor ki Mevlana Hazretleri, sağ olduğu müddetçe ben kölesiyim Kur'an'ın, yolunun tozuyum ben onun, Muhammed Muhtar'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Kim naklederse bundan başkasını sözlerimin, bıkkınım ben ondan da, ki o sözlerden de bıkkınım uzağa. Bir Müslümanın gerçekten en büyük arzusu, en büyük hedefi bu olmalı. Ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının tozuyum. Benim bundan daha büyük bir emelim, arzum olamaz. Mevlana Hazretleri bize bunu öğretiyor. Ve yine diyor ki Mevlana Hazretleri, ey sevgili, biricik yaratıcının Resulüsün sen. Allah'ın eşsiz, tertemiz ve seçkin kulusun sen. Yüce Rabbimizin nazlısı, evrenin efendisisin sen. Peygamberlerin gözünün nuru, bizim ışığımızsın sen. Miraç gecesinde Cebrail'e arkadaş olansın sen. 9 katlı yeşil gökyüzünde yürüyensin sen. Ey Allah'ın elçisi, ümmetin acizdir, acizdir bilirsin sen. Başsız ayaksız acizlerin yol göstericisin sen. Risalet bahçesinin servisi, marifetin baharısın sen. Risalet bahçesinin servisi, marifet baharısın sen. Şeriat bahçesinin nazlı gülü, yücelerin bülbülüsün sen. Şems-i Tebrizi'dir peygamber naatini ezberleyen, Mustafa'sın, Mücteba'sın, yücelerin efendisisin sen diye Mevlana Hazretleri Efendimiz Aleyhisselam'a duyduğu muhabbeti, aşkı, tazim ve hürmet duygularını böyle dile getiriyor kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli kardeşlerimiz. Muhterem dinleyenlerimiz, Bu programda biz Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını dinimizin döndüğü kadar sizlere takdim etmeye ve birlikte bunu paylaşmaya çalışıyoruz. İlk olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın Yüce Rabbimize olan kulluğunun temelini teşkil eden Cenab-ı Hakk'a imanı, tazimi o çerçevede derslerimizi devam ettiriyoruz. Ve Efendimizin Cenab-ı Hakk'a olan taziminin dinin şiarı dediğimiz şiarları, dinin alametleri, büyük sembolleri olan Beytullah gibi, Kur'an-ı Kerim gibi, Kabe ve ezan, cami, mescit gibi alametlere, nişanelere bir müminin göstermesi gereken hürmet, tazim ne olmalı? Kutsallarımıza, mukaddes mekanlarımıza ve varlıklarımıza ne denli sahip çıkmalıyız? Ne denli onları korumalıyız? O noktadaki Efendimizin tazimini örnekleriyle dile getirerek ondan istifadeye gayret gösteriyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'e olan tazimi, onu okurken, namazlarında okurken, tebliğ ederken, kıraatte bulunurken, bir başkasının okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i dinlerken, o ayetler karşısında, Kur'an-ı Kerim karşısında Efendimizin o halden hale girişleri, o tazim duyguları, o gözyaşları ne kadar muazzam tablolar, sahneler halinde karşımızda durmaktadır. Resul-i Ekrem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i hem okurken hem de dinlerken tazim ve hürmet hisleri içerisinde ağlayıp gözyaşı dökmesi pek çoktur kıymetli kardeşlerim. Zaten Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri İsra suresinin son sahifesinde, son ayetlerinde 107, 108, 109 ve devam eden ayet-i kerimelerde gerçek iman ve ilim sahiplerinin Allah'ın ayetleri karşısında nasıl halden hale girdiklerini, nasıl böyle iç alemlerinin coşup kaynadığını, ağladıklarını, hissettikleri manalar karşısında, engin manalar karşısında nasıl kendilerine hakim olamayıp yüzleri üzere secdelere kapandıklarını ve tekrar kalkıp tekrar huşu ile, saygı ile Allah'ın ayetlerini okudukları, dinledikleri anlatılır. Buyuruyor, yahırrune lil ezkani vellezine utul ilme, onlardan ilim verenlere Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yahırrune lil ezkani succede, dayanamazlar o ilahi kelamın azameti karşısında, dayanamazlar ve yüzleri üzere secdelere kapılırlar. Yebkûne ve yeziduhum huşû'a, ağlarlar ve o ağlayışları, o dinleyişleri onların gönüllerindeki o huşû'u, haşyeti, Allah korkusunu bunu artırır. Böyle gerçek ilim sahiplerinden böyle bahsediyor ayet-i kerimeler. Tabii ki bu ilim sahiplerinin öncüsü, rehberi, en önde olanı, en alimi, en arifi kendi ifadesiyle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gerçekten inen ayetler, okuduğu ayetler karşısında o iç alemini, gönül dünyasını, tazimini, heyecanını, aşkını tarif etmek bizim ne haddimize ne de buna gücümüz yeter kıymetli kardeşlerim. Ancak almış olduğumuz örnekler üzerinden bir nebze, bir bilgi sahibi olabilmemiz mümkündür. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam böyle bir rivayette buyuruluyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir gece kalktı, gece ibadetine. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselam'ın gece ibadetleri çok uzun olurdu. Çok bu noktada iştiyakı fazlaydı. Uzun uzun teheccüdler kılardı, Kur'an tilavetinde bulunurdu. Gerçekten çok ihtimam gösterirdi ve ne seferde ne hazlarda hiçbir zaman Efendimiz Allah'a kulluğun en büyük göstergesi olan bu ibadetini ihmal etmezlerdi. Buyuruluyor ki bir gece kalktı, İbrahim Aleyhisselam'ın bir duasını okuyarak, bir de İsa Aleyhisselam'ın bir duasını okuyarak, iki duayla sabaha kadar Allah'a yalvardı, namaz kıldı ve gözyaşları döktü. Neydi bu ayet-i kerimeler? Bu ayet-i kerimelerden bir tanesi İbrahim suresinde geçen Rabbi ceal hâdel belede âminen ve cnubni ve beniyye en ne'budel asnâm. Ya Rabbi şu Mekke'yi beldeyi emin bir belde kıl. İçindekileri emniyetli insanlar kıl. Emniyet içinde olsunlar. Ve cnubni ve beniyye en ne'budel asnâm. Beni ve benim evlatlarımı putlara tapmaktan, putlardan muhafaza eyle. Koru ya Rabbi. Rabbi innehunne adlulenne kesiran minen nas. Bu putlar, bu putçuluk, bu putperestlik anlayışları ne yazık ki pek çok insanı Allah'ın yolunu uzaklaştırdı. Böyle bir insanın zafiyeti var. Putçuluğa, putperestliğe karşı zafiyeti var. Bu putlar insanı Allah'ın yollarından uzaklaştırdı. Femen tebi'ani fe innehu minni. Kim bana tabi olursa tevhid yolunda o bendendir. وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ Kim de isyan ederse, karşı gelirse, benim tevhidimi kabul etmezse, Ya Rabbi onları da bağışlamanı istiyorum. Yani günahkarlara karşı sonsuz bir bağışlama, merhamet tezahürü var İbrahim Aleyhisselam'ın duasında. Bir, bu ayetleri okuyarak, bir de İsa Aleyhisselam'ın اِنْ تُعَذِّبْهُمْ Maide suresinin 116. ayet-i kerimesi اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Ya Rabbi sen o günahkar kullarına bir şekilde yanlış yola düşmüş kullarına azap edersen فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Onlar senin kullarındır ya Rabbi. Yani azap etmek istersen kimse engel olamaz. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Ama günahları ne olursa olsun ya Rabbi eğer sen bunları bağışlarsan, bağışlamak istersen şüphesiz sen azizsin, buna gücün yeter, kimse engel olamaz. Yaparsan böyle bir şey hakimsin, bu da bir hikmetin gereği olur. Bu iki ayet-i kerime kıymetli kardeşlerim, ikisi de ümmeti Muhammed'e şefkati, merhameti, duayı, istiğfarı ele alan, bunu tavsiye eden ayet-i kerimeler. Buyuruluyor ki, Efendimiz uzun saatlerce bu ayetleri kerimeyi okudu, Allah'a yakardı ve gözyaşlarıyla secdelere kapandı. Hasılı Allah Resulü'nün o Kur'an-ı Kerim'i tilaveti, okuyuşu, ağlaması, gece ibadetleri, uzun uzun kıraatleri bunlar dillere destan, yani yüzlerce sahih kaynakta yer alan Efendimizin tazimini bize anlatan misaller. Tabii bir Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hali Allah'ın kelamı karşısında, Allah'ın ayetleri karşısında Peygamberimizin, hak dostlarının, gerçek alimlerin bu hali, bir de Kur'an-ı Kerim'e karşı nasıl sayı göstereceğini, ne yapacağını bilemeyen gafil insanlar. Yani öylelerine şahit oluyoruz ki zahiren insan belki bir titride olabilir, belki efendim bir tefsir hocası olabilir, belki bir Kur'an-ı Kerim hocası olabilir ama okuyuşu, oturuşu, tarzı oralarda hiç böyle o Peygamber Efendimizin, o Allah dostlarının saygı ve tazim halinden maalesef bir iz göremiyor. Bizim ihmallerimiz oluyor. Olmaz böyle. Bakıyorsun bir tefsir hocası, kendimiz de onun saymak suretiyle başa başak üstüne atıyor Allah'ın bir ayetini tefsir etmeye çalışıyor. Veya bir elinde sigarası, çok affedersiniz, bir taraftan başa başak üstüne bir ayetten konuşuyor, bir sureden konuşuyor, Allah'tan bahsediyor. Yani olur mu? Olmaz kardeşim. Biz bunu Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatında, alimlerimizin, gerçek alimlerimizin hayatında, ayetler karşısında, Kur'an karşısında böyle bir laubaliliği, böyle bir ihmakiyeti görmüyoruz. Yani sözün de bir edebi var, saygının da bir ölçüsü var, hürmetin de bir ölçüsü var. Bunlar dikkate alınmalı ve Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizden kelamı kadimine karşı örneklerle bildirmiş olduğu o nasıl saygı istiyorsa bir mümin imanına uygun tarzda bu saygıyı göstermelidir. Şimdi birkaç sahabe-i kiramdan misaller verecek olursak bu daha iyi anlaşılacaktır. Bakınız Hazreti Ömer radıyallahu anh ve Hazreti Osman radıyallahu anh gibi sahabe-i güzin her sabah kalktıklarında Mushaf-ı Şerif'i öpmeyi kendilerine adet haline getirmişlerdi. Bu da bir saygıdır. Yani sadece tabi onlar Mushaf'ı öpmekte iş bitirmiyorlar. Yani onun bütün emirlerini getiriyorlar. Tam bir kulluk hayatı yaşıyorlar. Ama o kullukla beraber o tazim hislerini de hiçbir zaman bırakmıyorlar. Yani oradaki ne güzel bir efendim hürmet var. Nasıl o muhabbetin yansıması var. Kalkıyor güzelce ilk iş olarak sabahleyin. İlk iş olarak kalkar kalkmaz abdest aldıktan sonra Allah'ın kelamını, Musaf-ı Şerif'i öpmeyi adet haline getiriyorlar. Bunu kıymetli kardeşlerim biz de böyle yapmalıyız. Bunu yaptığımız zaman ne olur? Bunu yaptığımız zaman Kur'an'a imanımız artar. Allah'a imanımız artar. Gönlümüzde Kur'an'a duyduğumuz tazim duygumuz artar. Biz bir yola girdikçe, bir adım attıkça Cenab-ı Hak bize orada daha farklı lütuflarda bulunur. Güzellikler ihsan eder. Onun için bakıyoruz Allah dostlarının Kur'an-ı Kerim'le münasebetine baktığımız zaman kıymetli kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim bulundukları yerde Kur'an-ı Kerim'i en üst yere koyarlar. Tabii olarak böyle davranırlar. Yani masalarında, kütüphanelerinde Kur'an-ı Kerim'in tefsir kitaplarını bulunmuş olduğu yer gerçekten ayrı bir yeri vardır onun. Kur'an'a hürmeten. Eğer masalarında Kur'an-ı Kerim varsa o Kur'an-ı Kerim masanın en güzel yerinde durur. Eğer birkaç kitap varsa üst üste konacaksa Kur'an-ı Kerim onların en üst tarafına konulur. Eğer Kur'an-ı Kerim'in meallisi var bir de mealsiz orijinal metni varsa o orijinal metil o mealin üstüne konur. Allah dostları böyle hareket ederler. Bir mecliste bir hafız varsa ona çok hürmet ederler. Onu hep ayakta en güzeli oturturlar. Eğer birisi Kur'an-ı Kerim okuyacaksa yine efendim o Kur'an-ı Kerim okuyan kişi mutlaka sandalyeye koltuğa oturarak o Kur'an-ı Kerim okutulur. Yani Allah'a olan imanları, tazimleri, Allah'ın kelamına tazimi gerektirdiği için hak dostlarının, alimlerimizin bu konuda tabi refleksleri de bu şekildedir ve buna dikkat ederler. Rivayet edildiğine göre İbni Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimizin mahdumu, oğlu her sabah Musaf'ı eline alır, öper ve Rabbimin ahdi, Rabbimin açık fermanı diye efendim söylerdi. Yine İkrime radıyallahu anh de Musaf-ı Şerif'i alır, yüzüne sürerek ağlar, Rabbimin kelamı, Rabbimin kitabı diyerek Cenab-ı Hak olan tazim ve muhabbetini ishar ederdi. Yani bunlar tabii ki o Kur'an-ı Kerim'e karşı olan bütün vazifelerimiz, okuma, anlama, yaşama hepsiyle birlikte bu tazim duygusunun da çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii bütün dinleyenlerimiz bunu bilirler ama bir hatırlatmakta yine fayda var. İşte bir Osmanlı gibi 600 yıl İslam'ın dünya üzerinde payidarlığını yapmış, temsilciliğini yapmış ve Kur'an ve sünnete dayalı büyük bir cihan şümul devlet ihya etmiş, inşa etmiş ve İslam'ı en ince noktalarına kadar müesseseler haline getirmiş bir ecdadımız ve Osmanlı. Onun temeline baktığımız zaman orada Kur'an-ı Kerim'in her haline, her harfine, her şeyiyle derin bir saygının yattığını, imanın yattığını hepimiz biliyoruz. Osman Gazi'nin o yatmış olduğu odada Kur'an-ı Kerim'e göstermiş olduğu saygının bereketiyle büyük bir Osmanlı çınarının ortaya çıktığı, o saygı ve hürmetin de bu Osmanlı Devleti'nin adeta tohumu çekirdeği mesabesinde olduğunu unutmamamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim nazil olmadan önce Araplar arasında Mekke'de Kureyşler olsun diğer Arap kabileleri olsun bunlar arasında edebiyat ve şiir çok meşhurdu. Edebiyat zirvedeydi, belagat ve fesahat zirvedeydi. Bir kabile diğer kabileyi batırmak istiyorsa bir beyitte bunu başarırdı. Biri diğeri yüceltmek istiyorsa bir mısra bir beyit o kişinin ve o kabilenin yükselmesine yeterdi. Bu kadar etkili bir şekilde kullanılırdı şiir ve edebiyat. Ve o kadar da yaygındı ki Arapların muallakat-ı seb'a dedikleri Kabe'ye asılan yedi şiir. Böyle her yıl yarışmalar düzenlenir. Onlar içerisinde en önde gelen şiirler, şairlerin şiirleri seçilir ve içinde de dereceye giren 7 tanesi Beytullah'a, Kabe'ye asılırdı. Bunlar zaman zaman okunarak fesahat ve belagat açısından ne kadar kıymetli oldukları konuşulurdu. Yani bakın şu şiire ne kadar dehşet, şu mısraya bakın, şu kelimeye bakın, nasıl o manayı ifade edebilmiş, nasıl böyle etkili bunu söyleyebilmiş gibi onların böyle hatırası dillerde dolaşırdı. Böyle, yani Kur'an-ı Kerim gelmeden önce böyleydi. Ama ne zamanki Kur'an-ı Kerim geldi, ne zamanki Cenab-ı Hakk'ın o mucize kelamı, beşerin takatinin fevkinde o ilahi kelam geldikten sonra adeta Beytullah'a asılan o seçilmiş şiirler, muallakat-ı sebalar ve diğerleri güneş ışığının karşısında yanında bir mum ışığı kadar cılızlaştı, sönükleşti ve değerini kaybetti. Bu hem halkın nazarında değerini kaybetti hem de bizzat yazanlarının, söyleyenlerinin nezdinde o şiirler değerini kaybetti. Tıpkı güneşin doğduğu zaman mumun bir fayda vermemesi gibi bu ışığının. İşte bu şiirlerden birisi de Lebit bin Rebi'a'ya aitti. Lebit yazmış olduğu eseri yıllarca Kabe duvarında asılı kalmıştı. O kadar değerli bir şiir söylemiş. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu talihli şair İslam nuru ile aydınlanıyor ve Allah'ın kelamına olan tazim ve hürmetinden dolayı bir daha şiir söylemiyor. Diyor ki Allah'ın bu kelamı varken artık diğer sözlerin ne anlamı olabilir? Kendisinde şiir söyleyecek bir kuvvet, kudret bulamıyor. Ve en son şu mısraları söyleyerek Müslüman oluyor. Bu Lebit denen şair diyor ki Allah'a hamdolsun ki gelip çatmadan ecelim İslam'ın o nurlu elbisesini ben de giydim diyor. Bu beyti söylüyor ve ondan sonra da şiir yazmayı bırakıyor kıymetli kardeşlerim. Bu da o ilahi kelamın büyüklüğünü kavrama, anlamanın bir misali. Dinimizin Cenab-ı Hakk'a tazim sadedinde dikkate almamız gereken ve hakkını vermemiz gereken tazim göstermemiz lazım gelen hususlardan, nişanelerden birisi de şüphesiz Beytullah'tır kıymetli kardeşlerim. Kabe'dir, Beytullah'tır. Çok değerlidir. Çünkü Cenab-ı Hak adına yeryüzünde ilk inşa edilen mabet Beytullah'tır. Estağfirullah. İnne evvele beytin vuda'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübâreken ve hudelil âlemîn. Yani yeryüzünde İlk inşa edilen ve Allah'a adanan, ibadet için yapılan mabet, Mekke'deki Beytullah'tır. Fihi beyinatun, orada çok efendim Allah'ın ayetleri, beyineleri ve makamı İbrahim vardır, Hacer-i Esved vardır. Orası çok müstesna, mukaddes bir beyttir, Allah'ın evidir, mukaddes bir mekandır. İbrahim Aleyhisselam'ın da çok duasına nail olmuş bir emniyetli yerdir Beytullah ve civarı. Dolayısıyla o kadar değerli ki Cenab-ı Hak ona ümmeti Muhammed'e kıyamete kadar kıble yapıyor, kıblegah yapıyor. Dolayısıyla her ne kadar onun yapıldığı malzeme dünyanın taşları, toprakları olsa da, taştan toprak yapılmış olsa da Yüce Rabbimiz ona öyle bir değer atfediyor ki biz o şekilde ona inanmalı, o şekilde Rabbimizin istediği şekilde saygılı olmalı, tazimi ihmal etmemeli. Ona yönelirken, namazlarımızı o yöne kılarken, Beytullah'a gittiğimiz zaman tavaf ederken ve orada ibadetimizi devam ederken Efendimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram ona nasıl tazim gösterdilerse o tazim bize göstermeliyiz. Bizim vazifemiz kıymetli kardeşlerim kulluk. Kulluk ne demektir? Kulluk emre itaattir. Hangi emre itaattir? Etiyullah'a ve etiyur Resul. Allah'a itaat ediniz, peygambere itaat ediniz. Men yuti'ir rasule fekad ata'allah. Kim peygambere itaat ederse, peygamberin dediğini tutarsa, peygamberin yap dediği şekilde bir işi yaparsa veya sakınırsa, fekad ata'allah, Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla bu kulluk çerçevesinde bizim vazifemiz kendi anlayışımıza veya kendi heva ve arzumuza göre dine yorumlar getirmek değil, dini orijinal şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dini nasıl getirdi, nasıl tebliğ etti, hangi prensiplerle, hangi kaidelerle, hangi orijinal kavramlarla, lafızlarla, yani bu ayetler geldi, Efendimiz bunları izah etti, beyan etti ve bize aktardıysa ve Resulü Efendimiz aleyhisselam bunu nasıl anladı, nasıl yaşadıysa, sahabe-i kiram Efendimiz'den görüp bu dini nasıl anlayıp yaşadılarsa, hem teorisi hem pratiğiyle ve bütün yönleriyle, en orijinal şekilleriyle o dini doğru, sahih bir şekilde anlayıp tatbik etmektir bizim vazifemiz. Kulluk da budur zaten. Kulluk da budur. Yoksa yani ona kendiliğimizden bir şey ilave etmek, kendi anlayışımıza göre bir kulluk geliştirmek, bir ibadet hayatı geliştirmek, bunlar doğru değil. Bunlar bizden talep edilen şeyler değil. Hatta tam tersine istenmeyen şeylerdir. İtaattir istenen. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle onlara bir ayet geldiği zaman Müslümanın tavrı şu olmalı: Semi'ne ve ata'ne. Ya Rabbi, işittik ve itaat ettik. Gufranike Rabbena. Ya Rabbi, eksiklerimiz olacaktır şüphesi, bizi bağışla. Ve ileyke'l mesir, dönüş sanadır. Bu kadar. Dolayısıyla burada Beytullah söz konusu olduğu zaman buradaki saygı ölçülerimiz, orada yapacağımız şeyler, onlar din bunun çerçevesini belirlemiştir. O çerçeveye göre hareket etmek ve onu uygulamak bizim vazifemizdir. Tabii ki Beytullah, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisi olarak insanların namaz kılarken yöneldikleri, tavaf ettikleri ve böylece Allah'a yakınlaşmaya çalıştıkları mübarek bir mabettir. Hak Teala kullarını bu mübarek evi ziyarete ve ona saygıya davet etmiştir. Haccı farz kılmıştır. Umreyi efendim ibadet olarak bize meşru kılmıştır. Velillahi alennâsi haccül beyti buyurmuştur. Yani insanlardan gücü yetenler gelecek, bu beyti, Beytullah'ı ziyaret edecek, tavaf edecek. Arafat'ta vakfe yapacak. Yani şimdi sıradan bir ev için, sıradan bir mescid için bu kadar büyük farzlar, büyük mükellefiyetler olamaz. Bunu iyi kavramamız lazım. Bu bir gücü yetenlere farz olan bir ziyarettir, Beytullah'ı ziyaret. Ona saygının gereklerine olarak tavaf esnasında mutlaka abdestli olmak ve nerede olursa olsun abdest bozarken af buyurunuz, ön veya arkayı Kabe'ye doğru çevirmemek gerekir. Bu bir edeptir. Bu bir tazim gerekçesidir. Bu sadece Beytullah'ın yanında bulunduğumuz veya Mekke'de bulunduğumuz zamanlar değil, dünyanın neresinde olursak olalım bir mümin kıblesinin neresi olduğunun farkında olacak. Beytullah hep gönlünde bir yer tutacak ve bulunduğu yerde önüm kıbleye mi, arkam kıbleye mi, onun muhasebesini yapacak ve temizliğini yaparken de bunlara dikkat edecek. Hatta bu o kadar önemli ki bir İslam'a adab ve hassasiyet sebebiyle ecdadımız ne yapıyorlar? Bakınız, bir Beytullah'a saygı, tazim prensibi Müslüman'ın aynı zamanda böyle imar, iskan, şehir kurarken, yapılaşmaya giderken oralarda bile nasıl davranması gerektiğine bir ölçü getiriyor. Rastgele ev inşa edilemez. Rastgele evin içerisinde çok af buyurunuz tuvalet, banyosu efendim rastgele efendim yerleştirilemez. Orada insan onları yaparken bile mimarlarımız, mühendislerimiz ve inşaatçılarımız bu acaba doğru mu, yanlış mı, kıbleye geliyor mu, gelmiyor mu diye bunun hesabını yaparak bunu yapmaları gerekiyor. Bunlar ta bu ince noktalar bizim aynı zamanda Allah'a olan tazimimizin de temellerini oluşturuyor. Biz Allah'ın kitabına tazim göstermezsek, Beytullah'a tazim göstermezsek, ezana tazim göstermezsek, Kur'an'a tazim göstermezsek, dinin şiarine dikkate almazsak, yani hem kalbi hem de fiili olarak o zaman Cenab-ı Hakk'a tazim de gerçekleşmez. Cüneydi Vahdat Hazretleri'nin ne güzel bir hatırası var bununla ilgili olarak. Onu kıymetli dinleyenlerimiz sizinle paylaşmak istiyorum. Cüneydi Bağdadi, Kudüs-i Ruhu, takva ehli olduğu söylenen birini ziyaret için gidiyor. Fakat o kişinin kıble tarafına tükürdüğünü görüyor. Bunun üzerine bu adam sünnete uymuyor düşüncesiyle onunla görüşmeden geri dönüyor. Yani Müslüman bu kadar dikkatli olmalı. Yani tükürürken bile nereye nasıl tüküreceği, ama tabii şunu da anlamak lazım. Yani buradan başka tarafa tükürmenin uygun bir davranış olduğu anlaşılmaması lazım. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bununla ilgili tükürmekle alakalı öğrettiği sünnetler var, öğrettiği adab var. İnsan kesinlikle yola, mescide, sağa sola kesinlikle efendim böyle rastgele tükürme İslam'a adab uygun değildir. Müslüman şahsiyetine uygun değildir. Dikkat etmek lazım. Maalesef bu noktada bir kısım bölgeler, bir kısım toplumlar yani çok geride bulunuyorlar. Yani ülke ve şehir ismi vermek istemiyorum. Ama bakıyorsun insanlar çok dikkatsiz. Yani toplum böyle bir edebi, böyle bir ahlakı öğrenmemiş. Yani yollar, her taraf böyle sevimsiz görüntüler söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam bunun da yolunu öğretiyor. Mescide tükürmeyin diyor, yola tükürmeyin diyor. Bir çok affedersiniz bir tükürü gördüğün zaman oradan geçmiyor. Yüzünü çeviriyor. Sahabe-i kiramın temizliğinden sonra geçiyor. En ince edepleri Efendimiz Aleyhisselam böylece bizlere öğretmiş oluyor. Dolayısıyla bu şekilde ne yaptığını bilmeyen, Kabe'nin nerede olduğunu farkında olmadan tüküren birine Cüneyd-i Bağdadi bu kim olursa olsun diyor. Bu Resulullah Efendimiz'in sünnetine uymadığı için ben buna itibar göstermem diyor kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yine Cenab-ı Hakk'ın şairinden bir başkası olan namaza da Efendimiz Aleyhisselam herkesten çok ehemmiyet veriyor ve sizden biri namaza durduğu zaman hiç şüphesiz Allah onun önünde olur buyurarak müminlerin de onu büyük bir tazimle eda etmesini istiyor. Bu namazla birlikte ezan önemli bir şairin bir parçasıdır, nişanedir. Akif'in ifade ettiği gibi bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, dinin temel esasları onun vasıtasıyla minarelerden 5 vakit ilan ediliyor. Onu can kulağıyla dinlemek lazım. Müezzinle beraber onu tekrar etmek lazım ve hakikaten camiye, minareye, ezana da apayrı müminin gönlünde bir tazim hissi olması lazım. Hakan'ı şöyle diyor. Kûs-i şer'inden o şahın seheri, güm güm öttü feleğin kubbeleri. O alemler sultanının getirdiği İslam'ın kösü mahiyetindeki ezanlar, her seher feleğin kubbelerini güm güm çınlatmaktadır. Dolayısıyla burada saygı nedir? Orada Efendimiz Aleyhisselam'ın bize öğrettiği gibi müezzinle beraber başladığı zaman ezanı dinlemek, müezzinin sözlerini uygun tarzda tekrar etmek, işte tekbirlerde Allahu Ekber, Allahu Ekber, kelime-i şehadetlerde o şekilde eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye tekrar etmek, hayal asla hayal felahta la havle ve kuvvete illa billahi ilahe lazım demek ve bu şekilde aynı zamanda oradaki ifade edilen dinin temellerini, temel inanç esaslarında bir şekilde tazelemek, ikrarını, tekrarını yapmak bizim için önem arz ediyor. Kıymetli kardeşlerim, böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın zatına, sıfatlarına, dinine, kitabına ve o dinin temel nişanelerine gösterdiği saygı çerçevesinde yine bu sayı konusunu devam ettirmeye çalıştık bugün dersimizde. Programın sonuna gelmişken hepinize hürmetlerimi arz ediyorum ve her türlü amellerimizde, fiillerimizde, sözlerimizde, niyetlerimizde, hatta kalbimizin atışına, adımlarımızı, atışımıza kadar Resul Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bizleri yaklaştırsın ve bütün problemlerimizi hep ondan aldığım çözümlerle çözmeye ve kulluğumuzu yapmaya bizleri muvaffak kılsın diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
Erkam Radyo'da Ömer Çelik'in takdimiyle Üsve-i Hasene En Güzel Örnek programını dinlediniz.